bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 10. Kitap AFA Yayınları Şubat 1993 Yayını hazırlayan Atilla Birkiye Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran Bu kitap 260 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Haziran 2009. Okuyan İris Gür. Hasan Ülbasri'nin serüvenleri ve Şehrazat Şehriyar'a demiş ki, bil ki ey bahtı güzel şah, sana anlatacağım harika öyküye başlamadan önce, onun sana açıklamam gereken olağan dışı bir kökeni vardır. Yoksa bana kadar nasıl ulaştığını anlamak hiç de kolay değildir. Gerçekten çok eski yıllarda ve çağlarda, İran ve Horasan şahları arasında, hükmü altında Hint, Sint ve Çin ülkeleri ve Amu Derya'nın ötesindeki barbar toplulukların oturduğu ülkelerde bulunan bir şah varmış. Adı Kandemir imiş. Bu şah, mızrak savurmakta usta, yarışma, avlanma ve at üzerinde savaşma tutkunu, zaptolunmaz güçte bir kahraman, yiğitliği yüce bir savaşçıymış. Ama en çok ve her şeye yeğleyerek, konuşmaları tat veren seçkin kimselerle sohbetten hoşlanır ve şenliklerde şairleri ve ravileri, rivayet anlatanlar, yanındaki onur yerlerine oturturmuş ve dahası bir yabancı konukseverliğinin, eli açıklığının ve cömertliğinin hayrını gördükten sonra henüz duymadığı bir masal ya da herhangi güzel bir öykü anlatırsa Şah Kandemir onu lütufları ve atıfetleriyle donatır, onun en olmayacak arzularını bile yerine getirmeden ülkesine geri göndermez ve tüm yolculuğu boyunca atlılar ve kölelerden oluşan bir alayın ona eşlik etmesini sağlarmış. Ve her zaman birlikte olduğu öykücülere ve şairlere gelince onlara vezirleri ve emirlerine gösterdiği ilgiyle davranırmış. Ve böylece sarayı, dizeler düzenlemeyi, gazeller tertiplemeyi ya da unutulmuş geçmişi ve ölü şeyleri canlandırmayı bilenlerin aranan bir toplantı yeri olmuş. Böyle olunca Şah Kandemir'in belli bir süre sonunda Arapların, Acemlerin ve Hintlilerin tüm öykülerini işitmiş bulunduğuna ve şairlerin dizelerinin en güzel bölümlerini ve eski halkların incelenmesinde bilgi sahibi çözümlemecilerin öğretilerini belleğinde saklamış bulunduğuna şaşmamak gerekirmiş. O kadar ki bildiği her şeyi özümsedikten sonra artık kendisine öğreneceği ve dinleyeceği hiçbir şey kalmamış. Kendisini bu durumda görünce sonsuz bir hüzne kapılmış ve büyük bir şaşkınlığa düşmüş. O zaman boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini bilemeden baş hadım ağasına dönmüş ve ona "Git çabuk bana Ebu Ali'yi bul." demiş. Bu Ebu Ali Şah Kandemir'in gözde öykü anlatıcısıymış. Ve o denli sözgen ve o kadar yetenekliymiş ki hiç bölmeksizin ve dinleyicilerinin dikkatini dağıtmadan bir öyküyü bütün bir sene anlatabilirmiş. Ama o da öteki bütün dostları gibi bildiklerini ve sözgenlik kaynaklarını tüketmiş ve uzun bir zamandan beri yeni öyküler anlatmadan yana sıkıntı çekiyormuş. Hadım ağası gidip çabucak onu bulmuş ve şahın huzuruna yöneltmiş. Şah da ona, İşte ey sözgenliğin babası, bilgini tükettin ve yeni öyküler bulmakta sıkıntı çekmektesin. Ben de seni her şeye karşın benim bilmediğim olağan dışı ve benzerini hiç işitmediğim bir öykü bulman kesinlikle gerektiği için çağırttım. Çünkü öyküleri ve serüven anlatılarını çok severim. Dinleteceğin güzel sözlerle beni büyülersen, karşılığında ben de sana geniş topraklar ve korunaklı kaleler ve saraylar ve seni tüm vergi ve rüsumdan kurtaran fermanlar bağışlarım. Ayrıca seni büyük vezirim yapar ve sağ yanıma oturturum ve ülkemin halkını tam yetkiyle ve istediğin gibi yönetirsin. Ve hatta istersen ölümümden sonra tahtımı da sana terk ederim ve hayattayken benim olan her şey senin olur. Ama bahtın sana açıkladığım ve içimi tüm dünyaya sahip olmaktan daha çok saran arzuyu doyuramayacak kadar kötüyse, şimdiden yakınlarına veda etmeye git ve onlara kakılacağın kazığın seni beklediğini söyle demiş. Şah Kandemir'in bu sözleri üzerine Ebu Ali, dönüşü olmaksızın mahvolduğunu anlamış ve işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Ve çaresiz bir umutsuzluğun pençesinde yüzü sapsarı başını eğmiş. Ama bir süre geçtikten sonra başını kaldırıp, ''Ey zamanın şahı, cahil kölen ölmeden önce senden bir lütuf bekler.'' demiş. Şah ona ''Nedir?'' diye sorunca, ''Kendisinden istediğini bulması için bir yıllık bir süre tanımanı. Ama bu süre geçip söz konusu öykü hala bulunmamışsa ya da insan kulağına erişen en güzel, en harika ve en olağan dışı öykü olduğu kabul edilmemişse ruhumda hiçbir acı duymadan kazık cezasına katlanacağım.'' demiş. Bu sözleri duyan Şah Kandemir kendi kendine ''Bu süre çok uzun ve hiç kimse yarına kadar yaşayabileceğini bilemez.'' demiş. Yine de yüksek sesle ''Yeni bir öykü işitme arzum o denli büyük ki sana bir yıllık bir süre bağışlıyorum. Ama bunu ancak bu süre içinde evinden ayrılmaman koşuluyla veriyorum.'' demekten kendini alamamış. Ve öykücü Ebu Ali Şah'ın önünde elleri arasında yeri öpmüş ve çabucak evine gitmiş. Orada uzun boylu düşündükten sonra okuma yazma bilen ve de çok akıllı, çok yetenekli ve tüm hizmetkarları içinde en seçkin olan genç memluklarından 5'ini ayırmış ve onların her birine 5000 altın dinar vermiş. Sonra da onlara ''Ben kendi evimde sizi ancak böylesi bir gün için yetiştirip gözettim ve besledim. Şimdi de Şah'ın pençesinden beni çekip kurtarma sırası sizde.'' demiş. Onlar da ''Emret efendim, canımız senindir. Bizler senin kurtarmalıklarınız.'' diye yanıt vermişler. O da ''İşte böyle. Her biriniz Tanrı'nın çeşitli yollarına düşerek yabancı ülkelere gideceksiniz. Yeryüzünün tüm hükümranlıklarını ve tüm ülkelerini dolaşın. En ünlü bilginleri, bilgeleri, şairleri ve öykü anlatıcılarını arayıp bulun ve onlara bana bildirmek üzere Hasan Ülbasri'nin öyküsünü bilip bilmediklerini sorun. Ve eğer yüceler yücesinin lütfuyla bunlardan biri bu öyküyü biliyorsa, efendinizi kazık cezasından kurtarabilmek için onu size anlatmasını ya da yazdırmasını kendisinden rica edin.'' demiş. Sonra her birine ayrı ayrı yönelip ilk memlua ''Sen, Hint ve Sint ülkeleriyle bunlara bağlı bulunan eyalet ve vilayetlere gideceksin. İkincisine, sen İran ve Çin ile sınırdaş ülkelere gideceksin. Üçüncüsüne, sen Horasan ile bağlısı yerleri dolaşacaksın. Dördüncüsüne, sen Mağrıp'ı doğudan batıya gezeceksin. Ve beşinciye, sana gelince ey mübarek, Mısır ve Suriye ülkelerini ziyaret edeceksin.'' Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 577. gece olunca demiş ki, ''Sana gelince ey mübarek, Mısır ve Suriye ülkelerini ziyaret edeceksin.'' demiş. Kendisine sadakatle bağlı 5 memluyla işte böyle konuşmuş öykü anlatıcı Ebu Ali ve onlar için yola koyulmak üzere kutsanmış bir günü seçerek kendilerine, ''Bu kutsal günde yola çıkın ve kurtuluşumun bağlı bulunduğu öyküyle bana dönün.'' demiş. Onlar da kendisinden izin alıp 5 ayrı doğrultuda dağılmışlar. Bunlardan ilk 4'ü 11. ayın sonunda burunları iyice uzamış olarak, ibiği düşmüş olarak mahcup karşılığı birbiri ardından geri dönmüşler ve efendilerine her yanını dolaştıkları ülkelerde yaptıkları sıkı araştırmalara karşın hiçbir bilgin ya da öykücünün kendilerine istediklerini sağlayamadığını, mola yerlerinde ve çadırlarda rastladıkları şairler ve masalcıların herkesçe bilinen öykülerden başkasını bilmediklerini, ama Hasan Ülbasri öyküsünü hiçbirinin bilmediğini anlatmışlar. Bu sözleri duyan yaşlı öykücü Ebu Ali'nin yüreği alabildiğine sıkışmış ve dünya gözlerinde kararmış. Ve güçlüler güçlüsü Tanrı'dan başka sığınılacak varlık yoktur. Şimdiden meleklerin yazdığı kitapta bahtımın kazığa kakılmak olduğunun yazıldığını anlıyorum diye haykırmış. Ve gerekenleri yapmış ve kazığa oturtulma vakti gelmeden önce vasiyetnamesini hazırlamaya koyulmuş. İşte onun durumu böyleymiş. Ama adı mübarek olan 5. Memluk aradığından hiçbir iz bulamadan Mısır'ın ve Suriye'nin hatırı sayılır bir bölümünü dolaşmış bulunuyormuş. Kahire'nin ünlü öykücüleri bile bilgileri insan kavrayışını geçtiği halde onu bu konuda aydınlatamamışlar. Hatta bu öyküden kendileri gibi öykücü olan babalarının ve büyük babalarının bile söz ettiğini işitmediklerini söylemişler. Bunun üzerine genç Memluk başarı sağlayacağından artık umudu keserek Şam'ın yolunu tutmuş. Şam'a ulaşır ulaşmaz buranın ikliminin, bahçelerinin, sularının ve üstün niteliklerinin etkisi altında kalmış. Sonuca ulaştıramadığı göreviyle kafası uğraşıp durmasa gördüklerinden etkilenmesi en ileri sınırlara ulaşacakmış. Ve akşam olup da kentin sokaklarını dolaşarak geceleyeceği bir han aradığı sırada çarşılardan dönen hamalların, çöpçülerin, eşekçilerin, toprak işçilerinin, tacirlerin ve sakaların aynı doğrultuda bütün hızlarıyla telaş içinde koştuklarını görmüş ve kendi kendine bu kimseler kim bilir nereye gidiyorlar demiş. Ve kendisi de onlarla birlikte koşmaya hazırlanırken yürürken gösterdiği telaş yüzünden ayağıyla entarisinin eteğine basarak düşmek üzere olan genç bir adamın kendisine çarpmasıyla şiddetle sarsılmış. Onun ayağa kalkmasına yardım edip sırtının tozunu silkeleyerek ona "Böyle nereye koşuyorsun? Seni çok dalgın ve sabırsız görüyorum ve de senin gibi telaşla koşan bu kalabalığı görünce ne düşüneceğimi bilemiyorum" demiş. Genç adam, "Anlıyorum ki bizim böyle koşmamızın maksadını bilmediğine göre sen bir yabancısın. Öyleyse bil ki ben kendi payıma oraya dünyanın en harika öykülerini anlatan kentimizin yüce öykücüsü Şeyh İshak Ül Münebbi'nin yer aldığı üstü kubbeli salona ilk gidenlerden biri olmak istiyorum. Ve de her zaman gerek içeride gerekse dışarıda büyük bir dinleyici kalabalığı bulunduğundan son erişenler anlatılan öyküden gereğince yararlanamazlar. Şimdi çabucak yanından ayrılmamı mazur görmeni rica ediyorum" demiş. Ama genç Memluk bu Şamlı'nın giysilerine yapışmış ve ona "Ey iyi aile çocuğu, Şeyh İshak'ın yanında iyi bir yer bulabilmem için senden beni de birlikte götürmeni rica ediyorum. Çünkü ben de onu dinlemeyi çok istiyorum. Ve uzaklardaki ülkemden sırf bu maksatla buraya geldim" demiş. Delikanlı da "Öyleyse beni izle de koşalım" diye yanıt vermiş. Ve ikisi birden ağır ağır evlerine doğru yürümekte olan kimselere sağlı sollu çarparak Şeyh İshak Ül Münebbi'nin öykü saatinde yer aldığı salona doğru koşmuş. Üstündeki kubbeden tatlı bir serinlik inen bu salona girerken mübarek hamalların, tacirlerin, ünlülerin, sakaların ve diğerlerinin sessizce oluşturduğu kalabalığın orta yerinde oturmuş, yüzünden iyilik akan, alnı nurlu ve sadık dinleyicilerine bir aydan fazla bir zamandan beri anlatmaya başlamış bulunduğu öyküyü kaldığı yerden ağır bir sesle sürdüren saygın bir şeyhin farkına varmış. Ama şeyhin sesi çok geçmeden savaşçısının serüvenlerini anlatırken canlanmaya başlamış ve birdenbire oturduğu yerden ayağa kalkmış, kılıcını savurup düşmanlarının kellesini uçurup gövdelerini bin parçaya bölen savaşçıyı tanımlarcasına salonun bir ucundan öbürüne dinleyicilerin arasında koşmaya başlamış. İşte hainler böylesine ölüyorlarmış ve lanetlenip cehennemin ateşlerinde yanıyorlarmış. Allah böylesi bir savaşçıyı korusunmuş ve de korumuş. Yok hayır, korumamış. Neredeymiş bizim kılıçlarımız, neredeymiş bizim sopalarımız, gidip onun yardımına koşmalıymışız. Sonunda yere serilen düşmanları kahrolmuş ve kahraman savaştan galip çıkmış. Yiğitlerin efendisi olan Tanrı adına zafer kazanılmış. Şimdi savaşçı kendisini çadırında bekleyen sevgilisine gidiyor ve genç kızın çeşitli güzellikleri uğrunda koştuğu belaları ona unutturuyormuş. Savaşçının yüreğine merhem olmak ve içini ateşe vermek için kadını yarattığından dolayı Tanrı'ya şükürler olsunmuş. Şeyhin bu sözlerini izleyerek öykünün o gün anlatılan bölümü bittiğinden Dinleyiciler hayranlığın sınırında ayağa kalkmışlar ve öykücünün son sözlerini boyuna tekrarlayarak salondan çıkmışlar. Memlük Mübarek de bunca hayranlık uyandıran sanatından etkilenerek Şeyh İshak'a yaklaşmış ve elini öptükten sonra ona ''Üstadım, ben bir yabancıyım ve sana bir şey sormak istiyorum.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 578. gece olunca demiş ki ''Üstadım, ben bir yabancıyım ve sana bir şey sormak istiyorum.'' Şeyh de onun selamını iade ettikten sonra ''Konuş, yabancı bize asla yabancı değildir, ihtiyacın nedir?'' diye sormuş. O da ''Çok uzaklardan sana efendim öykücü Horasanlı Ebu Ali adına 1000 altın dinarlık bir sunuda bulunmaya geldim. Çünkü o seni zamanın tüm öykücülerinin üstadı biliyor ve hayranlığını kanıtlamak istiyor.'' diye yanıt vermiş. Şeyh İshak ''Kuşkusuz Horasanlı Ebu Ali kimsenin bilmezlikten gelemeyeceği kadar ünlüdür. Böyle olunca efendinin armağanını tüm dost yüreğimle kabul ediyorum. Ben de senin aracılığına karşılık olarak bir şey yollamak isterdim. Haydi bana onun en çok ne istediğini söyle ki buna göre yollayacağım armağan daha fazla hoşuna gitsin.'' diye yanıt vermiş. Çoktandır işitmek istediği bu sözleri işitince Memlük Mübarek kendi kendine ''İşte gayeme ulaştım ve bu benim başvuracağım son kaynaktır.'' demiş. Ve de ''Ey üstadım, Tanrı seni kutsamalarıyla örtsün ama bu dünyanın malı mülkü Ebu Ali'nin başı üzerine yığılıdır. Sadece bir tek şeye sahip olmak istemektedir. Bilmediği bir şeyle ruhunu süslemek. Bundan dolayı beni sana yollayarak bir lütuf olsun diye senden şahımızın kulağını tatlandırabilecek bir öyküyü öğrenmek istediğini bildirdi. Böylece eğer Hasan-ül Basri'nin öyküsünü biliyorsan senden duymakla olacağı zevki başka hiçbir şeyden almayacağını düşünüyor.'' diye yanıt vermiş. Şeyh de onu ''Başım üzerine, gözüm üzerine, dileğin yerine getirilecektir. Çünkü bu öyküyü biliyorum ve yeryüzünde onu benden başka da bilen yoktur. Bu öyküyü aratmakta da efendin Ebu Ali çok haklı. Gerçekten olağan dışı bir öyküdür bu. Bunu bana vaktiyle şimdi ölmüş bulunan bir derviş anlatmıştı. O da aynı şekilde ölmüş bulunan başka bir dervişten dinlemiş. Ben de efendinin cömertliğine duyduğum minnetle onu sadece sana anlatmakla kalmayacak, başından sonuna kadar tüm ayrıntılarıyla kaleme aldıracağım. Ama anlattıklarımı kağıda geçirdikten sonra elde edilen metni yemin ederek yerine getireceğim bir koşulla alabilirsin.'' diyerek yanıtlamış. Memlük de ''Canımı tehlikeye soksan bile her koşulu yerine getirmeye hazırım.'' diyerek onu yanıtlamış. Şeyh ''Pekala, bu öykü kim olursa olsun herkese anlatılacaklardan olmadığından sadece seçkin kimselere anlatılmalıdır. Dolayısıyla kendi adına ve efendin adına bunun tek sözcüğünün bile şu 5 tür insana söylenmemesini yeminle temin etmeni istiyorum. Cahillere, çünkü kaba ruhlarıyla değerini anlamayı bilmezler. Riyakarlara, çünkü onlar bunu işitmekle gocunurlar. Okul hocalarına, çünkü yetersiz ve kaba olduklarından onu anlayamazlar. Budalalara, çünkü onlar da okul hocaları gibidirler. Ve inançsızlara, çünkü ondan yararlı bir sonuç çıkaramazlar.'' demiş. Memlük de ''Tanrı huzurunda ve senin huzurunda yemin ederim ey üstadım.'' diye haykırmış. Sonra kuşağını çözmüş ve oradan 1000 dinarı içeren keseyi çıkarmış. Şeyh İshak'a vermiş. Şeyh de kendi sırası gelince onun eline bir hokka, bir kalem vermiş ve ''Yaz.'' demiş. Şeyh İshak Hasan-ül Basri'nin öyküsünü sözcüğü sözcüğüne, dervişin kendisine anlattığı şekliyle aktarmaya başlamış. Ve bu kaleme aldırma hiç kesilmeksizin 7 gün 7 gece sürmüş. Bunu izleyerek Memlük yazdıklarını şeyhe okumuş. O da çeşitli bölümleri ve yazı hatalarını düzeltmiş. Memlük Mübarek de sevincin sınırında şeyhin elini öpmüş ve ona vedada bulunduktan sonra Horasan yolunu tutmakta acele etmiş. Ve mutluluk onu yenileştirdiği için oraya ulaşmak üzere sıradan kervanlara gereken zamanın yarısı ona yetmiş. Şahın tanıdığı 1 yıllık sürenin bitmesine ve sarayın kapısı önünde Ebu Ali'nin kaza oturtulma yoluyla cezalandırılmasına ancak 10 gün kalmış bulunuyormuş. ve zavallı öykücünün ruhunda umut solmak üzereyken, tüm yakınlarını ve dostlarını, kendisini bekleyen korkunç saatin daha az dehşetle geçmesini desteklesinler diye bir araya getirmiş bulunuyormuş. İşte bu sızlanmaların ortasında Memlük, elinde el yazmasını sallayarak içeri girip efendisine doğru ilerlemiş ve elini öptükten sonra ilk sayfasının üstünde Hasan Ülbasri'nin öyküsü yazılı olan değerli yaprakları ona vermiş. Bunu görünce öykücü Ebu Ali ayağa kalkıp Memlük'ü öpmüş ve onu sağına oturtmuş ve kendi giysilerini soyunup ona giydirmiş ve onu daha başka onur verici ödüllerle donattıktan sonra özgürlüğüne kavuşturup kendisine armağan olarak 10 cins at, 5 kısrak, 10 deve, 10 katır, 3 zenci ve 2 genç köle vermiş. Bunu izleyerek hayatını kurtaran el yazmasını almış ve oturup güzel el yazısıyla harika bir kağıt üzerine sözcükler arasında okumayı kolaylaştırıp zevkli kılacak geniş aralıklar koyarak altın suyuyla yazılmış harflerle yeniden aktarmış. Ve bu çabayı arada bir gözlerini kapayacak ve bir hurma ile nefsini körletecek pek az zaman ayırarak tam 9 gün sürdürmüş. Ve 10. gün kaza oturtulması için saptanmış bulunan saatte el yazmasını altın bir mahfazaya koyarak şahın yanına çıkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.